Ayrım 24, sayfa 226. Tapularının bir gece vakıflarla hediye edildiği devlet arazilerinin ülkesiydi burası. Halkın sahip olduğu, atalarının kanıyla koruduğu, değerlerin talan edildiği dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yağmanın ülkesiydi burası. Derken kendine geldi Özge. Nasıl da içine işlemişti. Onun gibi düşünür olmuştu. Hatırladı. Bu devlet sayesinde kendisini medya patronu olmuştu. Bu hükümet sayesinde halkın parasıyla bedavaya kendi gazetelerini, televizyonlarını kurmuştu. Kendisine hediye edilen devlet arazilerinden birine kurulmuştu holdingi. Süregelen yağmanın baş karakterlerinden birisiydi kendisi. Yanından geçen bakanların elini sıkıp başıyla selamlarken bir yandan da kendiyle yüzleşti Sadık. Kim olduğunu hatırlattı kendine ve niye burada olduğunu. Salakların ülkesiydi burası. Değerlerine sahip çıkamayan salakların diye düşünüp rahatladı. Başbakanın toplantı masasında yerini almasını alkışlarken kelimeler istemsizce zıtlıklar halinde doğmaya devam ettiler hakkında. Bir ağaç kelimesinin kesilmesin diye kendi canını ortaya koyan gençlerin ülkesiydi burası. Doğruyu yapabilmek için çaresizce şiddet göstermeden direnen insanların ülkesiydi. Yağmayı durdurmak için doğru olanı anlatmaya çalışanların ülkesiydi. Özge'nin ülkesiydi. Özge'nin ve onun atalarının ülkesi. Başbakanın buyur etmesiyle herkes yerine oturdu ve toplantı başladı. Önümüzdeki seçimler için planlanan hamlelerin yer aldığı dosyalar dağıtıldı. Her kurum verilen dosyadaki talimatlara harfiyen uyarsa zaten her şey hazırdı. Amerika'nın hazırladığı oy sistemi sayesinde zaten bu seçimde kesin kazanılacaktı. Sadece örtbas için biraz hükümetin yardıma ihtiyacı vardı. Sahte anketler sanki iki rakip partiyi başa baş bir çekişmedeymiş gibi göstermek mantıklıydı. Medya yine çok iyi çalışacaktı. Sonuçta hakkına sahip çıkmayan, kandırıldığını bildiği halde kaçını kaldırmayan uyuşukların ülkesiydi burası. Sahip çıkmayı bilmeyen, hareket ederek değil, şikayet ederek rahatlayanların ülkesi. Kimin ülkesi olursa olsun, her zaman kazananlardan olacaktı Sadık. Tuttuğu tarafta rahatladı. Kazandığı sandığı şeyin parça parça ruhundan götürdüğünü düşünmeden. 10 gün sonra Can Manay. İzolasyon yatağının kapağı açıldığında sanki gündüz uykusundan kalkan bir vampir gibi çıktı tuzlu suyun içerisinden. Kendini bekleyen bornozu çıplak vücuduna geçirdi. Elindeki ize baktı. Ne kadar da yaralanmıştı. Aylardır hırpalamıştı bedenini. Şimdi toparlanması gerekliydi. Saunaya geçti. Üzerindeki tuzu terleyerek atacaktı. Saunanın camlı kapısında yansımasına odaklandı. Kıllarını tıraş edince toprağın altından çıkmış gibiydi suratı. Saunada 15 dakika durduktan sonra buzlu havuzu, su havuzuna girdi. 5 dakikada telaşsız çıkıp sıcak duşa attı kendini. Çelişkilerin gezegeninde duyu organlarına yaşattığı zıtlıkla rahatlamaya çalıştı Can. Spa'da işi bitmişti. VIP'lere ayrılmış bölümden odasına çıkan asansöre gelirken önünden geçtiği spa çalışanların hürmetle yarışırcasına çekildiler kenara. Saunaya vardığında kim olduğunu hatırlamıştı. İnsan görmeyeyim diye düşündü. Daha doğrusu insanlar beni görmeli. Çünkü diğerlerinin gözünde olduğu yeri izlemek ona iyi gelecekti. Kendi içinde değersizleşen birinin değerini diğerlerinin gözünde aramasının lanetliydi. İnsansız yaşayamaz olmanın temeliydi ama fazla düşünmedi. Analize edemeyeceği bir duyguydu bu. Ederse altında ezileceği yoğunluktan, değerliymiş gibi yaptığı her saçmalığı yıkıp geçecek gerçeklikte bir kendine bilme hali açılıyordu kapıları. Asla açılmaması gereken o kalın, ağır demir kapıları. Kapıların ardı tehlikeliydi. Can Manay'ın asla var olmayacağı bir haldi bu. Çiçek vardı orada. Duru'nun hemen gerisinde dikilmiş hesap sormayı bekliyordu. Odasına çıktı Can ve askıda kendini bekleyen kıyafetlere baktı. Aklındaki kapıdan uzaklaşırken işlediği her şey alınmıştı. İki beden zayıflamıştı. Ekipte buluşması için sadece yarım saati vardı. Giyindi. Saçlarını toparlamak için aynanın karşısına geçti. Uzun süredir ilk defa kendine dikkat etti. Sakallarından kurtulmuştu. Ama saçlarının biçimsiz uzunluğu şekle girmiyordu. Saçının üst kısmını topladı. Daha önce Bilge'nin kilolu yerine bıraktığı tokayla. Maske şeklinde kullandığı yarım gülümsemeyi denedi. Eskisi gibi oturmuyordu artık suratına. İyice gülümsedi. Eskisi gibi yakışmıyordu gülümsemesi. Saklamıyordu eskisi gibi. Hiçbir şey eskisi gibi değildi. Aydınlanmak için etraftaki her ışığa yaklaşan, ışığı çekip yutan ama bir türlü aydınlanmayan kara bir delik gibi hissetti kendini. Kendini zorlamayacaktı. Bir süre gülümsemeyecekti. Eskiyi değiştirmenin vakti gelmişti. 10 gün sonra deniz. İnşaatın kabası tamamen bitmiş, detaylara geçilecekti. Havuza doldurulan kumun üzerine yalın ayak dikilip etrafına baktı deniz. Elektrik döşenecek, aydınlatma yapılacak ve ses sistemi takılacaktı. Binanın yukarısında ahşap tahtalarla sıra sıra desteklenmiş çatının alt kısmında bir şey olduğunu gördü. Daha dikkatli bakmak için dikildiği sahnenin ucuna yürüdü. Ama görmek istediği şey çok yukarıdaydı. Biri vardı. Biri çatının ahşap tahtasının üstüne uzanmıştı. Birkaç saniye kim olabilir diye düşündükten sonra seslendi. Göksel! Binanın içinde çalışan herkes işlerini bir anlığına bırakıp denize odaklandılar. Deniz ise uzandığı tahtadan doğrulmuş kendisine bakan çatıdaki Göksel'e eliyle aşağı inmesini işaret etti. Ama nasıl inecekti? Derken Göksel'in bir hamlede karşıdaki tahtaya sıçramasını ve tahtadan bir maymun gibi kollarını kullanarak asma katın ince balkonuna kendini bırakmasını izledi. Göksel'in çatıdan aşağı inip bir sıçrayışla sahneye sıçraması bir dakika sürmedi. Deniz açılış için çalışmalıyız dedi. Göksel kafasını hafifçe yana yatırırken ne işe yarayacak ki diye sordu. Deniz beklemediği bu soru karşısında kaşlarını çattı. Göksel'in kafasında gezinen düşünceyi tespit etmeye çalıştı. Ama imkansızdı. Ne işe yaramasını isterdin diye sordu. Göksel samimiyetle bilmiyorum diye cevaplarken ilk defa gözlerinde umarsızlığı vardı. Deniz elini Göksel'in omuzuna koyup sıktı. Düşün o zaman. Sen ne işe yaramak istiyorsan o işe yaramak için yaratıldın. Ancak ne istediğini düşünürsen, anlarsan olman gereken şeye dönüşeceksin. Kendine düşünce engelleri koymak yerine en iyi yaptığın şey için emek ver. İşe yarayacak olan sadece yaptıkların değil, sensin. Verdiğin o emekle birlikte işe yarayacaksın. Verilen hiçbir emek asla boşa çıkmaz. Sen çabaya geç, emek ver. Evren de sana cevap verir, dedi. Göksel'in suratında gülümsemeye benzeyen ama yıllar önce çocukken kırılıp deforme olmuş bir mimik belirlendi. Deniz bu ifadenin kendini güvende hissetmekten geldiğini düşünürken Göksel'in en iyi yaptığı şeyi düşünüp gülümsemişti. Dans etmek değildi bu. Deniz'in düşündüğünün aksine şimdiye kadar 3 kişiyi öldürmüştü. Belki de 4'tü. Her seferinde sonsuz bir gönül rahatlığı hissederek keşke küçücük bir çocukken karşısına çıkan o ruhsuzları da öldürmüş olsaydı. Deniz haklıydı. Belki de en iyi yaptığı şeye odaklanmalıydı. O zaman çocukken karşılaştığı insanların var olmasını engelleyebilir miydi? Evet, neden olmasındı? Deniz, Göksel'in düşünce yolculuğundan habersiz sahneden atlayıp elektriğin döşenmesi için alınan kabloları kenara taşımaya başladı. Göksel sahnenin üstünde yere çöküp Deniz'e "Adayı görmen lazım." dedi. Deniz hayır anlamında kafasını sallarken ne yaptığı işi bıraktı ne de başını kaldırıp Göksel'e baktı. Kendisine ihaneti hatırlatan hiçbir şeye bir araya gelmeyecekti. Ona Duru'nun ihanetini hatırlatan hiçbir şeyi içeri alamazdı. Göksel sana ihtiyacı var dedi. Deniz kabloların üst üste istiflemeye devam ederken yine sağa sola salladı. Göksel kaybolmak üzere dedi. Senden aşağı atlayıp denizle kablolar arasına girip denizin çalışmasını engelledi. Deniz dikildiği yerde Göksel'e baktı. Birini umursuyor olması ne harikaydı ama denizin başkasını umursayacak gücü kalmamıştı. İlk defa başkasını umursayan birine böyle bir güçsüzlük nasıl anlatılırdı? Göksel kötü şeyler olabilir dedi. Deniz sakince cevap verdi. Zaten oldular Göksel. En kötü şeyler bundan daha kötüsü olamaz. Neden biliyor musun? Göksel bilmiyordu, bekledi. Deniz cevap verdi. Çünkü artık hazırlıklıyım. Çünkü artık dikkat ediyorum. Yanıma kimi yaklaştırdığıma. Çünkü artık yağmalanmamaya açık değilim. Çünkü artık farkındayım. Sarıp sarıp içen, müziği kendinin sanan o salak değilim artık. Konuşmaya değil, yapmaya, oluşturmaya ihtiyacım var artık. Çünkü artık harekete geçtim. Çünkü artık odaktayım, çabadayım. Göksel omuzlarını silkti. Bizden birini geride bırakarak mı ilerleyeceksin dedi ve Deniz'in cevap vermesini beklemeden dönüp sakince gitti. Göksel'in ardından bakarken sarsıldı Deniz. Bizden biri, biz. Ne kadar da güçlü bir kelimeydi. 10 gün sonra ada. Adanın elindeki kemanı çalmaya başlayıp beceremeyince gitara geçmesini, o da olmayınca içeride biraz volta atıp çıkıp gitmesini, birkaç saat sonra yine gelip çalmaya çalışmasını izlemenin işkencesiyle geçen 3 günden sonra stüdyo iyice boşalmıştı. Ses teknisyenlerinden en genci deklerin başında oturmuş, neredeyse uyuklamak üzereyken yine baskın halinde daldı ada içeriye. Teknisyen aheste aheste açtı dekleri. Tamamen umutsuz, stüdyonun boşaldığını ancak dikkat eden ada camın ardından seslendi. Ne oldu? Herkes nerede? Teknisyen sadece omuzlarını silkip deklerin açık olduğunu işaret etti. Ne desin ki günlerce müzik yapamayan bu kıza? Belki de sadece reklam müziği yapabilen biriydi. Albüm çıkarmak için fazla üstüne gidilmişti. Umutsuzca geriye yanıp yaslanıp bekledi. Bu seferki çıkışında stüdyodaki zamanının dolduğunu ona söyleyecek ve çekip gidecekti. Ada stüdyonun içinde bir ileri bir geri yürüdü. Kafesinde strese düşmüş hayvanat bahçesinde bir çita gibi. Hızla gidip duvardaki elektrik anahtarını eliyle tokatlarcasına söndürdü. Işığın aniden sönmesiyle kafasını kaldırdı teknisyen. Bu kız iyice tuhaflaşmıştı. Şimdi karanlıkta ne yapacaktı? Ada duvara dayalı gitarı eline aldı. Akorduyla oynadı. Teknisyen kendi hayatına geri döndü. Mikrofonu açıp bir saat içinde stüdyonun kapanacağını söylemeyi düşündü. Araya gelip kızı bu müzik yapma işkencesinden kurtarmak bir noktada gerekecekti. Şadiye de aramıyordu artık. Ve Tugay'ın bununla işi nasılsa kısa bir zamanda bitecekti. Mikrofona eğilen ada teknisyene başlıyoruz dedi. Teknisyen küçük, ümitsiz bir bakış atıp kafasını sallayıp kayda girdi. Bu belki 50. kayda girişiydi. Reklamdan bu kadar para kazandırmış olmasa hayatta bu kız çekilmezdi. Elindeki gitarın ince tınıları birkaç notaya geçecek uzunlukta ve devam edince elindeki telefondan kaldırdı kafasını teknisyen. Ama adanın müziği kesilmişti. Ada tekrar dedi ama teknisyen sadece geriye yaslanıp telefonuyla ilgilendi. O tınılar çıktı yine gitardan ve kulakta derin izler bırakarak uzadılar. O kadar ki teknisyen müziğin kesileceğinden emin biri olarak kafasını adaya kaldırıp dikkat kesildi. Keşke müzik devam edebilseydi, güzeldi. Gitarının tınısını devam ederken dudaklarına yapıştırdığı mikrofona şarkısını söylemeye başladı ada. Hayret, müzik kesilmemişti. Düşünceler dibe çöktüğünde, duygular biriktiğinde, tenin sana dar, aldığın nefes az geldiğinde. Sesinin tınısı azaldı, kelimeler mırıltıya dönüştüler. Uyuyamadığında, uyanamadığında. Sonra aniden müzik ada dönüşerek geri geldi adanın sesine. Anlam artık olmadığında anla beni, beni anla. Kaybolmuşum, kapısın sen. İçine bak ve bul beni. Artık lütfen duy beni. Hem mezar ol hem huzur. Bırakma. Ne yaparsan yap ama bırakma. İçindeki karanlığa göm beni. Hissettiği acının vücutta damar damar gezen kimyasının zehirleyen etkisinden çıktı müzik. Umudun bittiği yerde sanki insana vazgeçmemeyi öğretircesine cevapları diziyordu hayat. Ada şarkısına devam etti. Sonra ikinci şarkıya geçti. Stüdyonun karanlığında eline aldığı enstrümanın tınısında, kapalı gözlerin ışıksızlığında Deniz'e söylediği şarkılarını onunla konuşurcasına. 7. Can Manay. Eşsiz bir arabayı test sürüşüne çıkarırcasına çıktı Can odasından ve boş asansöre bindi. Aynadaki yansımasına bakmadan, katlarda durdurulmadan lobiye inerken kapının açılmasını nasıl da sabırsızlıkla beklediğini fark etti. Asansörden indiğinde kendine gelmişti. İyi görünmek değil, kendine güvenmek de erkeklik. Birazdan katılacakları konferans için lobide bulunan 4 kız fark etti önce Can Manay'ı. epey zayıflamıştı. Yanakları çökmüş, çıkık kaşları iyice belirginleşmiş, gülümsemesi gitmişti. Gözlerine karanlık inmiş, hali hazırda keşfe çıkılmak için sabırsızlık yaratacak birinden, içinde kaybolmak için yarışılacak birine dönüştürmüştü bu yeni görüntüsü onu. Kızlar bakışlarını ayırmadan Can Manay'ın lobiden çıkıp gitmesini izlediler. Ancak çıkıp gittikten sonra fotoğrafını çekmiş olmayı düşünebildiler. Çok uzun zamandır görünmüyordu adam. Hiçbir yerde, internet haberlerinde bile. Hakkında tek bir satır yoktu. Şimdi belli ki geri dönmüştü. Acaba nereye gidiyordu? Meraklarını esir aldığı insanları geride bırakıp çıktı Can otelden. Önündeki taksiye binecekti ama otelin köşesindeki pastanenin önünde dikilmiş şok içinde kendine bakan adamla kadını fark etti. Sonra otelin bahçesinde elinde bebek arabasıyla duran kadını. Yanlışan ağaçtan inerken karşısında Can Manay'ı gören kızın suratındaki şaşkınlığı ve yanına gelen erkek arkadaşının kıza değil Can Manay'a odaklanmış ilgisini. Kırık da olsa belirdi Can Manay'daki o eşsiz gülümsemesi. Kırılınca daha da bir belirginleşmişti sanki. Kırılan şeyler nedense daha dikkat çekerlerdi. Çektiği dikkatlerin üstünde yükselerek yürümeye başladı Can. Taksiye binmeyecekti. Biraz yürüyecek, merak toplayacak, karşılaştığı gözlerde kendinden parçalar bulup alacaktı. Var olacaktı. 8. Özge. Araba yolculuğu zannettiğinden ağır geçmişti. Yol boyunca gözyaşları akmış, içindeki duyguyu her baskıladığında kalbini yırtarcasına hissettiği hainlik duygusu taşmış ve daha çok yaşa dönüşerek hücum etmişti gözlerine. Sadık'ın evine getirildiğini ancak araba durduğunda başını dizlerinden kaldırıp bakınca anladı Özge. Şoförün kapıyı açmasını beklemeden indi arabadan. Buyur edilmeden gitti daha önce götürüldüğü o tuhaf yoldan. İlk karşılaşma evine vardı. İçeride bekleyen adamın suratına bakmadan cam kapıdan geçip arka bahçeye girdi ve ana eve doğru yürürken "O burada mı?" dedi. Adını bile söylemek istemiyordu onun. Arkadaşları, daha doğrusu yandaşlarıydı, kötülükleri yapanlar. Bu sistemin kuduz köpekleri. Adam arkasından seslendi. "Yanlış yöne gidiyorsunuz." Özge durdu. Geçip gittiği evin girişinde kendisine bakan adama döndü. Adam "Buyurun" deyip yan taraftaki küçük golf arabasına bindi ve Özge'nin yanına gelmesini bekledi. Özge sakince yürüdü ve adamın yanına oturdu. Evin yan tarafında sık ağaçlık alanının arasında ince bir çizgi gibi uzanan küçük patikanın üstünde tıngır mıngır gittiler golf arabasıyla. Yokuş aşağı inmeye başladıklarında golf sahasını fark etti. Burası orman mıydı, golf sahası mı? Nereye gidiyorlardı? Tam soracaktı ki gerek kalmadı. Varmışlardı. İndikleri yokuşun dibinde golf sahasının ortasındaki büyük beton alanla bir helikopter vardı. Özge'yi sahaya götürmek için bekliyordu. Bitti sandığı yolculuğu, daha yeni başlamıştı. 9. Bilge ve Ali. Binanın döner kapısının tekrar çalıştığını görmek, kalbi durmuş bir bedende kalp atışı duymak gibi geldi Bilge'ye. Kliniğe yine hayat gelebilir miydi? Can Manay olmadan bu mümkün değildi. Kim bilir ne zaman işe koyulacak, ne zaman kendine gelecek diye düşünürken duraksadı. Nasılsa ayrılacaktı bu işten. Bunları neden düşünüyordu? Ayrılması şarttı. Döner kapının ardında kendisine bakan Ali'yi fark etti. Kapıya katılıp içeriye girdiğinde Ali onu beklemekteydi. "Nasılsın?" olmuştu ilk söylediği. Bilge gülümsedi. Her kıvrımda sıcacık güven duygusunun olduğu bir gülümsemeyle "İyiyim, sen?" dedi. Ali'nin suratında bir gülüş büyüdü. Gülüşün içindeki cesareti gördü Bilge. O cesaretin niye orada olduğunu düşünürken Ali dönüp onu koluna girmeye davet edercesine sağ kolunu kıvrık bir şekilde Bilge'ye doğru uzattı. Bilge sadece birkaç saniye baktı kendini davet eden kola. O birkaç saniye içinde hissettiği tereddütü bastırıp karar vermişti. Bu kol ne zaman kendisini davet etse girilecek kadar değerliydi. Ve sol elini uzatıp Ali'nin koluna girdi. "Doğru nerede?" diyerek hareketini kamufle etmeye çalıştı. Ayrım sonu.